Ayrım 21. Lisans, EKPSS, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, Konu Kitabı. Sayfa 394. Okuyan Adem Saraç. Yumuşama Dönemi. A. Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci. A. Yumuşama Politikaları. Yumuşama Anlamı. Yumuşama, detant, uluslararası anlamda İlişkilerdeki gerginliğin azalması veya siyasi tarihte 1970'ler civarında sosyalist ve kapitalist ülkeler arasında ilişkilerin iyileşmesidir. Yumuşama kökeni. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1945-50 tekrar bloklaşmalar oluşmuş ve dünya iki kutuplu ve iki bloklu bir denge sistemi meydana getirmişti. Doğu ve Batı arasında başlayan ve Soğuk Savaş diye nitelendirilen bu dönem 1962 yılına kadar devam etmiştir. Amerikan ile Sovyet-Rusya arasında başlayan bu Soğuk Savaş dönemi farklı bölgelerde cereyan eden sıcak çatışmalar neticesinde blokları devamlı karşı karşıya getirmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen önemli gelişmelerden biri de 1960'lardan itibaren başlayan Doğu ve Batı blokları dışında kalan bağlantısızlık, non-alignment adı ile yeni bir harekatın başlaması ve bu gelişmelerin yumuşama dönemine girilmesinde etkili olmasıdır. Not: bağlantısızlar diye adlandırılan bu hareketin diğer isimleri ise 3. Dünya, Asya-Afrika bloğu, tarafsızlardır. Bu hareketin başlangıç noktası ise Nisan 1955'te Endonezya'da toplanan Bandung Konferansı'dır. Bandung Konferansı 18-24 Nisan 1955'te başlamış ve bu konferansa 29 ülke katılmıştır. Konferansın amacı dünyanın iki süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya arasındaki soğuk savaşı sıcak çatışmaya döndürmemek ve olası bir nükleer savaşı önlemekti. Bu konferansa Asya temsilcisi olarak Türkiye Cumhuriyeti de katılmıştır. Bu konferans sonucu alınan kararlar Çin Halk Cumhuriyeti ile Hindistan Başbakanlarının arasında kabul edilerek Temmuz 1955'te dünyaya duyurulmuştur. Kararlarda gösterilen ilkeler barış içinde bir arada yaşama yönelik olmuştur. Bağlantısızlar adı verilen bu hareketin en önemli teşkilatlanma çabası 1-6 Eylül 1961'de Belgrad'da olmuş, toplantı sonunda 27 maddelik bir deklarasyon ile Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Sovyet Rusya'ya barış çağrısı yapılmıştır. Bu deklarasyonda ayrıca sömürgeciliğe karşı gelinmesi, bazı Afrika ülkelerinin Kongo-Cezayir bağımsızlık hareketlerinin desteklenmesi, Güney Afrika'da baş gösteren ırkçı akımların önüne geçilmesi, Filistin'in Arap halkına tanınan tüm haklardan yararlanması, tam bir silahsızlanma sağlanması, nükleer silahların yasaklanması, Çin'in Birleşmiş Milletler'e kabul edilmesi gibi kararlar alınarak bloklar dışında kalan devletlerin durumdan memnun olmadıkları da açıkça dile getirilmiştir. Bandung Konferansı'nın sömürgeciliğe karşı duruşu, Afrika'daki birçok sömürülen halkı da cesaretlendirmiştir. Bunun neticesinde 1958'de yine bağımsızlığını ilan ederek diğer Afrika ülkelerine örnek olmuştur. Uyarı: Afrika'da yaşanan bu gelişmeler 31 Afrika ülkesinin de toplanarak 22-24 Mayıs 1963'te Habeşistan'ın Etiyopya başkenti Addis Ababa'da Afrika Birliği Teşkilatı'nı kurmalarına vesile olmuştur. Yumuşama dönemine girilmesinin en önemli faktörlerden biri de Birleşmiş Milletler olmuştur. Ancak yumuşama döneminin en önemli olayı ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy ile Rusya Devlet Başkanı Kruşçev'in 3-4 Haziran 1961'de başlayan görüşmeleri ve bunu takip eden silahsızlanma çabalarıdır. Bu doğrultuda imzalanan birçok silahsızlanma anlaşmaları ile iki süper güç arasında patlak vermeye yakın savaş engellenerek yerini yumuşama dönemine bırakmıştır. Bunun en büyük örneği iki devlet arasında imzalanan SALT 1 anlaşması olacaktır. Yumuşama dönemine girilmesindeki temel olaylardan biri de Amerika'nın Komünist Çin'in Amerika kıtasındaki uzantısı olarak gördüğü Vietnam'a savaş açması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaştan yenik çıkmasıdır. Bu süreçte 1972 yılında Amerika ve Çin arasında münasebetler düzelmiştir. Vietnam'da sıkışan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon, Kuzey Vietnam'ı destekleyen Sovyet Rusya ve Çin ile diplomatik ilişkiler kurmuş ve bundan sonra Amerika'nın müttefiklerinin yanında savaşa girmeyerek sadece ekonomik ve askeri yardımlar yapacağını belirten 1969 tarihli Nixon doktrinini açıklamıştır. Yumuşama döneminde Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin arasında olumlu gelişmeler olsa da bu devletler kendi lehlerine olacak hiçbir fırsatı kaçırmamış, politika gereği birbirlerini veya yandaş devletleri desteklemişlerdir. Bunların en önemli örnekleri Vietnam Savaşı'nda Güney Vietnam'ı destekleyen Amerika Birleşik Devletleri olurken, Sovyet Rusya ve Çin Komünist Kuzey Vietnam'ı destekleyerek, Kore Savaşı'nda ise Güney Kore'yi destekleyen Amerika yine karşısında Kuzey Kore'yi destekleyen Çin ve Sovyet Rusya'yı bulacaktır. Nükleer silah sınırlandırma görüşmeleri. Yumuşama dönemine girilmesini hazırlayan ortam, münasebetlerin yararına olurken, devletler arası silahsızlanma çabaları da bu yönde yapılan anlaşmalarla olmuştur. Bunlardan bazıları ikili anlaşmalar şeklindeyken, bazıları ise birden fazla devletin de katılmasıyla mümkün olmuştur. 1960'larda Birleşmiş Milletler'in de çabasıyla yürütülen silahsızlanma hareketi genelde nükleer silahların önlenmesine yönelik olmuştur. Bunlardan ilki 5 Ağustos 1963'te Amerika, Sovyet Rusya ve İngiltere arasında imzalanan nükleer denemeleri sınırlama anlaşması olmuştur. Bu anlaşma dışında ayrıca 1959'da havada, karada, suda, yer altında, denizlerin dibinde ve uzayda nükleer denemenin yapılmasını, yapımını ve kullanılmasını yasaklayan Antarktika Anlaşması, katılan devletler Amerika, Sovyet Rusya, Fransa, Japonya, Belçika, Arjantin, İngiltere, Norveç, Yeni Zelanda, Güney Afrika Birliği, Şili. 1 Temmuz 1968'de Amerika, Sovyet Rusya ve İngiltere arasında imzalanan ve 50 devletin de katıldığı nükleer silahların yayılmasını önleme Non-Proliferation Anlaşması. 11 Şubat 1971'de imzalanan ve deniz tabanında ve okyanus diplerinde her türlü nükleer ve kitlesel silahların yapımını, depolanmasını ve denenmesini yasaklayan Deniz Yatağı Seabed Anlaşması. 10 Nisan 1972'de biyolojik ve toksik silahların geliştirmesini, üretimini ve depolanmasını yasaklayan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi. 26 Mayıs 1972'de füze karşıtı füzeleri sınırlandırma anlaşması. Amerika, Sovyet, Rusya, SALT 1. 22 Haziran 1973'te nükleer savaşa engel olma anlaşması. 3 Temmuz 1974'te Amerika ile Sovyet Rusya arasında imzalanan ve güçlü nükleer denemelerin yapılmasını yasaklayan Eşik, Threshold Anlaşması. 18 Mayıs 1977'de çevreyi değiştirmenin yasaklanması anlaşması. 18 Haziran 1979'da stratejik silahların sınırlandırılmasına yönelik Amerika ile Sovyet Rusya arasında SALT II Anlaşması imzalanarak Sovyet Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yumuşama artarak devam etmiştir. SALT II Anlaşması, Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri tarafından Tescilciler Kurulu'nda reddedilmiştir. SALT Anlaşmaları. Soğuk Savaş sırasında Sovyet Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmalarına SALT Anlaşmaları adı verilmiştir. SALT 1 Anlaşması. 17 Kasım 1969'da Sovyet Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında başlayan stratejik silahların sınırlandırılması SALT görüşmeleri 2,5 yıl kadar sürdü. Bu süre içinde tartışmaların ağırlıklı noktasını stratejik füzeler denilen kıtalar arası balistik füzeler ile denizaltılardan atılan balistik füzeler teşkil etti. Bunlara saldırgan füzeler denilmekteydi ve bilhassa kıtalar arası füzeler içinde MIRV denen çok başlıklı ve her nükleer başlığın aynı hedefe yöneltilebildiği füzeler vardı. Bu saldırgan füzeler konusunda kesin bir anlaşma yapılmayıp ancak geçici bir anlaşma gerçekleştirilebildi. Buna karşılık füze savar füzeler denen savunma füzelerinin sınırlandırılmasında kesin bir anlaşmaya varılabildi. Bu iki çeşit füzeleri kapsayan SALT 1 anlaşması 26 Mayıs 1972'de Moskova'da Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Richard Nixon ile Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev arasında imzalandı. Füze savar füzeler konusundaki anlaşmaya göre taraflar kendi başkentlerinin 150 kilometrelik bir alan içinde 100 adetten fazla füze savar füzeye sahip olmayacaktır. Keza bu füzelerle ilgili radarların sayısı da 2 büyük ve 8 küçük radar olarak sınırlandırılacaktır. Süresiz olan 16 maddelik bu anlaşmaya göre taraflar başka devletlere bu füzelerden vermeyecekleri gibi başka ülkeler de bu füzelerin rampalarından da kurmayacaklardır. SALT 2 Anlaşması. Soğuk Savaş sırasında Sovyet Rusya ile ABD arasında imzalanan nükleer silahların kontrolü anlaşmasıdır. 21 Kasım 1972'de Cenevre'de başlayan SALT 2 görüşmeleri oldukça zor dönemlerden ve tartışmalardan geçtikten sonra 18 Haziran 1979'da Viyana'da Jimmy Carter ile Leonid Brejnev arasında imzalandı. Bu anlaşma ile Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Birliği 1 Kasım 1978 tarihi itibariyle sahip bulundukları bütün stratejik füzelerle uzun menzilli yani stratejik bombardıman uçaklarının miktarlarını bir memorandumda ortaya koydular. Not: SALT 2 anlaşmasının önemi stratejik ve dolayısıyla uzun menzilli nükleer silahları sınırlandırmasıydı. Fakat SALT 2 anlaşması yürürlüğe giremedi. Amerikan kamuoyunda ağır tenkitlere maruz kaldı. Sovyetlerin 1979'da Afganistan işgali, detant ve silahsızlanma konusunda Sovyetlerin samimi olmadığı ve yumuşamayı kendi yayılma ve genişleme tasarıları için müsait bir fırsat olarak gördüğü şeklinde değerlendirildi. Netice olarak SALT 2 çok kısa bir ömürle sona erdi. B. Yumuşama dönemi çatışmaları. Yumuşama döneminde ABD ve Sovyet Rusya'nın yakınlaşması politika değişmelerini de beraberinde getirmiştir. Bu süreçte ABD, Orta Doğu ve Asya kıtasında ağırlığını Başkan Nixon'un açıkladığı doktrinle yapmaya çalışmış, bozulan Çin-Sovyet anlaşmasından yararlanarak Çin'i yanına çekmeyi başarmıştır. Başkan Nixon, 20 yıldan beri Çin'e uygulanan ticari ambargoyu kaldırmış, ülkesine gelmek isteyen Çinlilere vize vereceğini söylemiştir. Bunun üzerine Sovyet Rusya, Hindistan'la bir ittifak anlaşması yaparak Amerikan-Çin yakınlaşmasına cevap vermiştir. 1971 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon'ın Çin'i ziyaretiyle ilişkilerde bahar havası yaşanmıştır. Ancak Amerika'nın Çin'e yakınlaşmasındaki temel nedeni Vietnam Savaşı'nda uğradığı başarısızlıktır. Sovyet Rusya ile yumuşama döneminde Batı ile diplomatik faaliyetlerine hız verilmiştir. NATO'nun etkili gücünden çekinen Sovyet Rusya kendisine yönelen tehlikeler karşısında NATO'nun gücünü zayıflatmaya çalışmıştır. A. Küba buhranı. Küba buhranı meselesi, Sovyet Rusya'nın Küba'ya yerleştirdiği füzelerden ileri gelmektedir. ABD'ye ait casus U-2 uçaklarının Küba üzerinde yaptığı uçuşlar sonucunda Küba'ya yerleştirilmiş Sovyet Rusya'ya ait füzeler bulunmuştur. Bunun üzerine ABD Başkanı Kennedy, 22 Ekim 1962'de Amerikan radyo ve televizyonlarında bu durumu tüm dünyaya duyurmuştur. ABD derhal bu füzelerin sökülmesini talep etmiştir. Taraflar arasındaki muhtemel bir nükleer savaşın dünyayı yok edeceğini bilen dünya ülkeleri bu durumdan tedirgin olmuşlardır. Ancak ABD'nin kesin ve sert tavrı karşısında Sovyet Rusya füzeleri sökmeyi kabul ederken ABD de Türkiye'de bulunan Jüpiter füzelerini sökmeyi kabul etmiştir. Uluslararası bir soruna dönüşen Küba buhranı bu şekilde atlatılmıştır. Bu buhranı anlatan her iki devlet zamanla silahsızlanma anlaşmalarını da birer birer imzalayacaktır. Uyarı: ABD'nin Küba lideri Fidel Castro'yu devirmek için yaptığı plan başarısızlıkla sonuçlanınca domuzlar körfezi çıkarması, bu durum Küba'yı Sovyet Rusya idaresine daha çok yaklaştırmıştır. B. Vietnam Savaşı. 1945 Cenevre Anlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam olmak üzere ikiye ayrılan bu devletlerden kuzeyini Sovyet Rusya, güneyi ise ABD koruma altına almıştır. Ancak komünist düzene sahip olan ve Sovyet Rusya'dan destek alan Kuzey Vietnam, zamanla ABD'nin destek verdiği Güney Vietnam topraklarına sızmalar yapmaya başlayınca ABD 1965 yılından itibaren Güney Vietnam'ı korumak için bölgeye asker çıkarmıştır. Savaş devam ederken Sovyet Rusya Kuzey Vietnam'a her türlü desteği vermiş, Çekoslovakya'yı işgal etmiş ve Brejnev doktrinini yayınlayarak herhangi bir komünist ülkeye de müdahale yapabileceğini belirtmiştir. 1965'ten itibaren Kuzey Vietnam'ı bombalayan ABD istediği sonuçları elde edemezken Güney Vietnam'a sızma hareketleri de devam etmiştir. Bunun üzerine bu ülkeye 80 bin asker gönderen ABD bunu zamanla arttırarak 600 bine çıkarmıştır. Bu savaşta Batılı devletlerden yeterli desteği alamayan ABD 1968 yılında Kuzey Vietnam ile Paris'te masaya oturmuştur. Bu sırada 1968 yılında yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Nixon, Vietnam meselesine hemen ağırlığını koyarak ABD'yi Vietnam bataklığından çıkarmak istemiştir. Çünkü kendisi göreve geldiğinde 31 bin ABD askeri Vietnam'da ölmüştür. Bunun üzerine Başkan Nixon, Temmuz 1969 yılında ABD'nin dünyanın neresinde olursa olsun Vietnam örneği savaşlara girmeyeceğini, müttefiklerine yardım için ABD askeri göndermeyeceğini, bu devletlere ekonomik ve askeri teçhizat gönderileceğini belirten Nixon doktrini yayınlamış ve Paris'te sürdürülen barış çabalarının hızlanmasını sağlamıştır. Her iki taraf da 1973 yılında anlaşmaya varmışlardır. Bu anlaşmaya göre 1954 Cenevre Anlaşması sınırlarına geri dönülecek, esirler karşılıklı serbest bırakılacak, Amerika Birleşik Devletleri 60 gün içinde Vietnam'ı terk edecek, Kuzey Vietnam'da Güney Vietnam halkının kendi kaderini kendisini tayin etmesini sağlayacaktır. ABD, Kuzey Vietnam'dan çekildiğinde 55 bin askerini de kaybetmiştir. Ancak sağlanan bu barış kısa sürecek ve Güney Vietnam 1975 yılında komünist Kuzey Vietnam tarafından ihkak edilecek ve 1976'da iki devlet birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adını alacaktır. Vietnam Savaşı ABD'nin kendi halkı ile problemler yaşamasına neden olacaktır. ABD halkı verilen ağır kayıplar ve kendilerini ilgilendirmeyen bir meseleye taraf oldukları için Vietnam Savaşı'nı kendi ülkelerinde günlerce protesto edecek, kimi tanınmış aydın, gazeteci, spor adamı olan pek çok kişi askerlik için silah altına alınmayı reddedecektir. Bu ünlüler arasında en sevilen isim ise ünlü boksör Muhammed Ali Clay olacaktır. Kendisinin Vietnam Savaşı'nı protesto edip askere gitmemesi üzerine aldığı madalyalar ve unvanları elinden alınacaktır. Bu durum ABD halkı arasında yönetime karşı olan tepkileri daha da arttıracaktır. C. Keşmir sorunu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında kurulan Hindistan ve Pakistan arasında bu sorun günümüze kadar gelmiştir. Kuruluşunda iki topraktan meydana gelen ve bugünkü Pakistan olan Batı Pakistan, diğer ise eski adı Bengal olan ve bugünkü ismi Bangladeş olan Doğu Pakistan'dır. Kuruluşlarından itibaren sınır çatışmaları yaşayan Hindistan ve Pakistan arasındaki meseleye verimli toprak arazileri ve halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu Keşmir bölgesidir. Bu bölgenin yönetimini İngiltere 1846 yılında bir Hintli aileye vermişti. Her iki devletin de kurulduğu 1947 yılında bu toprağın idaresini elinde tutan Hintli aile, buranın yönetimini 1947 Ekim'inde Hindistan'a devretmiştir. Bu arada Pakistan bu bölgede Müslüman çoğunluğa dikkat çekerek bu toprağın kendisine verilmesini istemiştir. İşte bu olay Hindistan ile Pakistan'ı Keşmir meselesi yüzünden 1948'de savaşa götürmüştür. Birleşmiş Milletler'in araya girmesiyle bu bölgede plebisit, kime katılacağı çoğunluğa göre belirleme esası yapılmasına karar verilmiştir. Ancak Hindistan bu bölgede günümüze kadar bir plebisite yapmaya yanaşmamıştır. Bu durum Hindistan'ı Sovyet Rusya'ya yaklaştırırken Pakistan'ı ise ABD'ye yaklaştırmıştır. Birbirinden uzaklaşan bu devletlerden Pakistan 1955 yılında Bağdat Paktı'na üye olacaktır. Ancak Keşmir bölgesinde Hindularla Müslümanlar arasında çıkan silahlı çatışmalar 1963 yılında yeni bir savaşa daha neden olacaktır. Pakistan askerlerinin 5 Ağustos 1963 günü Keşmir'in Hindistan'a ait bölgelerine girilmesiyle başlayan savaş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 23 Eylül 1965 günü ateşkes ilan etmesi ile son bulacaktır. 1966 yılında Sovyetler Birliği Başkanı Kosygin'in arabuluculuğu ile başlayan müzakereler sonucu her iki tarafta savaşın başladığı 5 Ağustos 1965 öncesindeki sınırlarına çekilecek, birbirlerinin iç işlerine karışmayacak, meseleleri barışçıl yollarla çözeceklerine dair Taşkent Deklarasyonu'nu 10 Ocak 1966 yılında imzalayacaklardır. 1971 yılına kadar süren bu antlaşma, Doğu Pakistan'ın ayaklanıp Bangladeş adında bağımsız bir devlet kurmasına kadar devam etmiştir. Bunun da gerçekleşmesinde Hindistan'ın Doğu Pakistan'a yaptığı asker ve malzeme yardımları önemlidir. İlişkilerin gerginleşmesi üzerine Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan'ı, Sovyet Rusya da Hindistan'ı destekledi. 3 Aralık 1971 günü Pakistan uçaklarının Hindistan'da bazı havalimanlarını vurmasıyla başlayan savaşta Hindistan ordusunun Doğu Pakistan'a girmesi sonucu Pakistan daha fazla dayanamayarak teslim oldu. 16 Aralık 1971. Aynı gün ise Bangladeş Devleti'nin kurulduğu resmen ilan edildi. Yeni kurulan bu devleti Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Rusya ve Çin hemen tanırken Pakistan ise 1974 yılında yapılan İslam Konferansı toplantısına İslam ülkelerinin ısrarı üzerine resmen tanımıştır. D. Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı işgali. 1979 yılına kadar Sovyet Rusya ile ittifak anlaşmaları imzalayan Afganistan, ülke içindeki milliyetçi, solcu çatışmalarından dolayı 1970'lerden beri birliği sağlayamamıştı. 27 Nisan 1978 günü Afgan Marksistleriyle yaptıkları darbe ile yönetimi ele geçirip 28 Haziran'da Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. İhtilal Komitesi Başkanı Terakin ise devlet başkanı oldu. Ancak bu durum halkın büyük çoğunluğu Müslüman olan milliyetçi Afganları kızdırdı. Ülke içinde başlayan çatışmalara taraf olan Sovyet Rusya 24 Aralık 1979 yılında Kabil Havaalanı'na asker indirerek hükümet binasını işgal etti. Böylece Afganistan Sovyet Rusya tarafından işgal edilmiş olunuyordu. Ancak Sovyetlerin işgali ülke topraklarını savunmak için milyonlarca Afganlıyı direnişe sevk etmişti. Afganistan'ın dağlık arazisi de Sovyet işgalinin genişlemesini engellerken kuvvetlerinin de ülkenin her yerinde başlayan direniş hareketlerine karşı bölünmeleri savaşta başarı sağlayamamalarına neden oldu. Sovyetler savaş boyunca Afgan milliyetçilerinin direnişini kırmak için kimyasal silahlar, hava bombardımanları, sıvı bombalar atarak binlerce sivil insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Ancak Afgan halkının direnişini kıramayan ve dünya kamuoyu nezdinde komünist ülkeler hariç hiçbir desteği bulamayan Sovyet Rusya, 15 Şubat 1989 yılında son askeri birliğini de çekerek Afganistan'ı terk etmiştir. Not: bu savaşta Birleşmiş Milletler de yoğun bir çaba harcamasına rağmen birliğin daimi üyesi Rusya'nın kendisine karşı alınan her kararı devamlı veto etmesinden dolayı etkili olamamıştır. Savaş esnasında ve sonrasında ABD ve Çin Afganistan'a her türlü silah ve ekonomik yardımı göndermiştir. Afganistan'ın işgali ise en çok Pakistan'ı rahatsız etmiştir. Eğer Afganistan Sovyet Rusya'nın eline geçerse Sovyet Rusya ile Pakistan sınırı komşusu olacaktır. Hindistan'ın da Sovyet Rusya ile yakın işbirliği içinde olması Pakistan'ın kaygılarını artıracaktır. C. Bağlantısızlar Hareketi. 1960'lardan itibaren milletler arası alanda yeni bir faktör olarak ortaya çıkan önemli olaylardan biri de Doğu ve Batı bloklarının dışında bağlantısızlar, non-alignment adı ile yeni bir devletler gruplaşmasının ortaya çıkmasıdır. Bu gruba aynı zamanda 3. blok ülkeleri de denir. Bağlantısızlar hareketinin başlangıç noktası 1955 Nisan'ında Endonezya'nın Bandung şehrinde toplanan Asya-Afrika Konferansı'dır. Konferansın amacı yeni bağımsız olan Afrika ve Asya ülkelerinin ABD ve Sovyet Rusya gibi iki büyük nükleer güç karşısında varlıklarını korumak için bir birlik ve dayanışma sağlamaktı. Fakat konferansa katılan 29 devlet o kadar heterojen, yani siyasi sistem ve dış politikaları itibariyle birbirlerinden o kadar farklıydı ki Türkiye NATO üyesi iken Çin Halk Cumhuriyeti Sovyet Rusya'nın temsilcisi durumundaydı. bağlantısızlık hiçbir bloğa veya askeri ittifaka bağlı olmama hareketidir. Bu hareketin ilk teşkilatlanması 1961 yılında Yugoslavya lideri Tito ile Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın girişimleriyle olmuştur. Bu iki liderin teşebbüsleriyle Eylül 1961'de Belgrad'da 25 tarafsız ülkenin katılması ile de bir konferans toplandı. Bu konferanstan 25 maddelik bir deklarasyon ile Amerika ve Rusya'ya bir barış çağrısı çıkacaktı. Bu deklarasyonda her türlü sömürgeciliğe karşı olunduğu, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki ırkçı ayrımın yersizliği, Filistin, Arap halkının tüm haklarının tanındığı, yabancı üslerin kaldırılması, silahsızlanma ve nükleer silahların yasaklanması, Çin'in Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na kabulü isteniyordu. Bu hareketin ortaya çıkmasında bağımsızlığını yeni kazanan devletlerin zayıflığı ve güçsüzlüğü, dünya dengesinde rol oynayan ve nükleer güce sahip olan iki süper güce karşı koymalarının mümkün olmaması yatmaktadır. Diğer taraftan bu güçlerden birine bağlanmayı da birine boyun eğmek olarak görmüşlerdir. Bir diğer sebep de iki süper gücün birinin ekonomik sisteminin, kapitalizmin, diğerinin ise hem ekonomik hem de siyasi felsefesinin komünizm olmasıydı. Her iki blok da birbirine zıt iki ayrı yaşama sisteminin temsilcileriydi. Bundan dolayı bu yeni devletlere sistemlerden birini seçmek mantıklı gelmediği için yeni bir yol seçmişlerdi. Bağlantısızlar, blokların nükleer gücüne karşı silahsızlanma politikasına başvurmuşlardır. Bağlantısızların silahsızlanmada kullandıkları ortam Birleşmiş Milletler olmuştur. Buradan çıkarttıkları bazı kararlarla büyük devletlerin politikalarına istikamet vermeye ve de bloklar arasında denge kurmaya çalışmışlardır. Ancak Birleşmiş Milletler'de büyük devletlerin veto silahı diğer taraftan bu grubun kendi içerisindeki politika farklılıkları bağlantısızların Birleşmiş Milletler'deki etkisini azaltmıştır. Bağlantısızlar grubu içerisinde bilhassa Afrika'daki ülkelerin peş peşe askeri darbelerle uğraşmaları da etkilerini azaltmıştır. Bağlantısızlar için demokrasinin Batı anlamındaki örneğini Hindistan vermiştir. Bağlantısızlar 1962 Belgrad Konferansı'ndan sonra 8 Eylül 1970'te Zambiya Konferansı'nda toplandılar. Daha sonra çeşitli tarih ve yerlerde toplanmışlardı. Uyarı: Sovyet bloğunun dağılmasıyla bağlantısızlık hareketi de önemini kaybetmiştir. D. Arap-İsrail Savaşları. A. Arap-İsrail Savaşları. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Filistin topraklarına yerleşen Yahudiler, İngiltere'nin bu bölgeden çekilmesiyle 14 Mayıs 1948 günü İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan ettiler. Bu kurulma Araplarla İsrail arasında birçok savaşa neden olacaktır. Arap-İsrail Savaşı 1948-49. İsrail Devleti kurulur kurulmaz Mısır, Suriye, Lübnan ve Irak ordularından oluşan Arap orduları 15 Mayıs 1948 yılında İsrail'in üzerine yürüdü. İsrail'in kurulmasında etkili olan İngiltere ve Amerika savaşın başlaması ile Filistin'e silah sevkiyatına ambargo koymasına rağmen Sovyet Rusya Yahudilerin yanında yer alarak İsrail'e top ve otomatik silahlar sevk etmiştir. 75 bin kişilik bir orduya sahip olan İsrail, 5 Arap ordusunu da Filistin ordusu da dahil yenerek bir yıldan beri devam eden bu savaştan galip ayrılacaktır. Böylece İsrail, Filistin topraklarının 1/4'ünü ele geçirecek, Kudüs'ün de yarısını kendi topraklarına katmıştır. Yapılan bu savaşta 1 milyon Filistin'in yerlerinden ayrılmak zorunda kalması, mülteciler meselesinin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca Mısır'da Kral Faruk tahttan indirilerek yerine Nasır getirilmiştir. Not: Savaşın bir diğer sonucu da 5 Arap devletinin az sayıdaki İsrail askerlerine yenilmesi Araplarda milliyetçilik duygularını güçlendirmiştir. 1967 Arap-İsrail Savaşı, 6 gün savaşı. 1948 yılında İsrail'in kazandığı ilk Arap-İsrail Savaşı'nın ardından Mısır'da devlet başkanı olan Nasır hem kendi prestijini yükselterek Orta Doğu ve kendi ülkesinde konumunu güçlendirmek hem de 1948 yılında kaybedilen savaşın intikamını almak için gerekli hazırlıklara başladı. Diğer taraftan da Sovyet Rusya'nın Suriye ile silah alışverişinde bulunarak bu ülkeyi güçlendirmesi 1966 yılında İsrail-Suriye arasındaki gerginliğe yol açmıştır. Suriye-İsrail sınırında başlayan olaylar, İsrail'in Suriye'yi Güvenlik Konseyi'ne şikayetiyle iyice gerginleşmiştir. Ancak Sovyet Rusya'nın İsrail lehine her kararı veto etmesi, İsrail'in konseyden kendi lehine bir karar çıkarmasını engellemiştir. Bunun üzerine İsrail, Suriye'nin yaptığı sınır olayında en ağır şekilde karşılık vermeye başlamıştır. Bu durum, Mısır'ın silahlı kuvvetlerini 19 Mayıs'tan itibaren Sina'ya ve Birleşmiş Milletler'in kontrolünde bulunan Şarm el-Şeyh'e çıkarmasına neden olmuştur. Mısır, İsrail'in Kızıldeniz'e çıkışı olan Tiran Boğazı'nı da kontrol altına almıştır. Bu son olay, İsrail'in sabrını taşırmaya yetmiştir. İsrail, 5 Haziran 1967'de Mısır, Ürdün ve Suriye'ye bombalamaya başlamıştır. İsrail, 5 Haziran 1967'de Mısır, Ürdün ve Suriye'yi bombalamaya başlamıştır. 3 gün içerisinde Sina Yarımadası'nı ele geçiren İsrail, önce Mısır'ı Nablus Muharebesi ile saf dışı edip 7 Haziran günü Ürdün'le 19 Haziran günü de Suriye ile ateşkes yaparak 6 gün süren bu savaşın da kesin galibi olmuştur. Savaş sonunda ise İsrail topraklarını 4 kat daha genişletmiş, Tiran Boğazı'na sahip olmuştur. Gazze bölgesini ele geçirmiş ancak İsrail için belki de savaşta alınan en önemli yer Kudüs olmuştur. Savaş sonrası ise Sovyet Rusya Araplara desteğini sürdürmüş ve konuyu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürerek Araplar lehine kararlar çıkmasını sağlamaya çalışmıştır. ABD ise artık Orta Doğu'da kalıcı bir barışın temellerini atmak ve kendi aleyhine oluşan propagandaları önlemek için çeşitli planlar yapmıştır. Ancak bu planlar bir netice vermemiştir. 1973 Arap-İsrail Savaşı, Yom Kippur Savaşı. 1967 yılında Arapların yaşadığı hezimet ve kaybedilen toprak parçalarını İsrail'den almak için 1967 yılında Sudan'ın başkenti Hartum'da yapılan Arap zirvesinde İsrail hiçbir şekilde tanınmayacak, İsrail ile hiçbir şekilde müzakere edilmeyecek, İsrail ile barış anlaşması yapılmayacak, Filistinlilerin hakları sonuna kadar savunulacak. Bu kararlar sonrası eğitilen Filistinli komandolar İsrail sınırlarında yıpratma savaşı adı verdikleri taktikle İsrail'i devamlı tahrik etmeye başladılar. Bu sırada ABD'nin Araplarla arasındaki sorunları gidermek için başlattığı barış çabaları ve planların İsrail'in politikasına ters düşmesi sonucu Mısır 1969 Nisan'dan itibaren 16 ay süren yıpratma savaşlarına başladı. 1967 yılında yenilgi Mısır ordusuna da çeşitli reformlara neden oldu. Mısır tekrar silahlanmaya başladı ve 1969'da İsrail mevzilerini bombaladı. Bunun üzerine İsrail 1970 yılında Mısır'ı bombalamaya başladı. Ancak İsrail'in bombardımanı Mısır hava savunmasını çökertince Mısır, Sovyet Rusya'dan uçak ve füze alımı yaptı. Yapılan karşılıklı hava muharebeleri 1971 yılına kadar devam etti. Bu arada Mısır Devlet Başkanı Nasser 28 Eylül 1970 yılında vefat etti. Yerine ise Enver Sedat geçti. Enver Sedat 1971 yılında İsrail'e bir barış planı sundu. Sunduğu barış planı reddedilince Mısır, Ürdün, Suriye arasında yoğun temaslar başladı ve savaşın planları yapıldı. Bu müzakereler sonucu savaşın Sina ve Suriye cephesinde yapılması kararlaştırıldı. 6 Ekim 1973 günü Mısır ve Suriye kuvvetleri aniden İsrail'e saldırıya geçtiler. Ancak Araplar Suriye cephesinde başarılı olamadılar. Sina cephesinde ise İsrail hem insan hem de askeri teçhizat, top, tüfek, tank, uçak bakımından ağır kayıplara uğradı. Ancak zamanla toparlanan İsrail, Mısır'ın ilerleyişini durdurdu ve Mısır topraklarına girmeye başladı. Savaşı daha fazla ilerletemeyen Mısır ile İsrail, Güvenlik Konseyi'nin 22 Ekim 1973 günü aldığı kararla ateşkes ilan etti. Ancak Mısır ateşkes kararına uymadı. Tekrar saldırıya geçince de bu sefer iki süper güç Sovyet Rusya ve ABD karşı karşıya geldi. Ancak taraflar arasındaki görüşmeler sonucu her iki ülke sınırına Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin konulmasına dair bir anlaşma imzalandı. 25 Ekim 1973. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, İsrail ile Arap devletleri arasında başlattığı Mekik diplomasinin sonucunda 18 Ocak 1974 tarihinde İsrail'in Sina'dan belli ölçülerde çekilmesini sağlayan bir anlaşma daha imzaladı. Bu antlaşmaya Süveyş-Kahire yolunun 101. kilometresinde imzalandığı için 101. kilometre anlaşması adı verilir. Bu antlaşmanın bir benzeri de Suriye-İsrail arasında 31 Mayıs 1974'te imzalanarak barış çabaları hızlandırılmıştır. Bu antlaşmalar Bu antlaşmalarda etkin rol oynayan ABD, Arap devletleri ile münasebetlerini de düzeltme imkanı buldu. ABD, Mısır ile münasebetlerini düzeltti. Her iki devlet arasında 1 Eylül 1975 yılında Sina konusunda bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşma ile Mısır büyük kazançlar elde etti. Uyarı. Bu durum 1978 Camp David antlaşmalarına giden yolu da açmış oldu. B. Camp David Antlaşmaları 1978-1979. 18 Ocak 1974'te ve 1 Eylül 1975'te yapılan antlaşmalarda arabulucu olan ABD, Orta Doğu politikasına ağırlığını koyarken Arap ülkelerinden Mısır ile de münasebetlerini geniştirmişti. ABD Başkanı Nixon'ın Mısır'a yaptığı ziyaret ve Enver Sadat'ın 26 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ziyaret ABD-Mısır arasındaki ilişkileri geliştirdi. Ancak bu durum Mısır-Libya arasında gerginliğe neden oldu. 1975 yılında başlayan ve bu gerginlik 1975 yılında başlayan bu gerginlik 1977 Ekim'ine kadar devam etti. 1977 yılında bu sınır çatışmaları iki ülkeyi savaş durumuna getirdi. Ancak Arap ülkelerinin araya girmesiyle münasebetler tekrar normale döndü. Ancak bu durum Mısır-Sovyet Rusya arasındaki münasebetleri de olumsuz etkiledi. Enver Sedat, Sovyet Rusya ile 1971 yılında imzaladığı Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın feshetti. Bu olay ABD'yi memnun etti. Bunun üzerine ABD, 28 Nisan'da Mısır'la bir ticaret antlaşması imzaladı. Orta Doğu'da kılıcı bir barış isteyen ABD, birçok Arap ülkeleriyle görüştükten sonra 1 Ekim 1977'de Cenevre'de bir toplantı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmeler yaşanırken Enver Sedat, 19-21 Kasım arasında İsrail'i ziyaret etti ve böylece iki devlet arasında diyalog da başlamış oldu. Ancak bu durum Arap ülkeler arasında müthiş bir tepkiyle karşılandı. Mısır-İsrail görüşmeleri zaman zaman taraflar arasında gerginlikleri de beraberinde getirdi. Öncelikli sorun İsrail'in Filistin topraklarından olan Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim merkezleri inşa etmesi oldu. Bu durum İsrail'in hem ABD ile hem de Mısır'la arasının açılmasına neden oldu. Ancak tekrar inisiyatifi ele alan ABD, Enver Sadat ile İsrail Devlet Başkanı Begin'i Washington'da yakınlarındaki Camp David ile buluşturdu. Bu görüşmeler 5-17 Eylül 1978'de yapıldı ve 17 Eylül'de Mısır, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Camp David anlaşmaları imzalandı. Buna göre Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilere muhtariyet verilecek. İsrail bu iki toprakta asker miktarını askeriyeye indirecek. Filistin halkının meşru hakları ve adil isteklerini İsrail tanıyacak. 3 ay içinde İsrail ile Mısır anlaşması 3 ay içinde İsrail ile Mısır arasında barış anlaşması yapılarak İsrail Sina Yarımadası'ndan 2-3 yıl içinde geri çekilecek. Ancak bu antlaşmaya tepkiler Enver Sadat'ın 1977 yılında Kudüs'e yaptığı ziyaret sonrası Arap ülkelerinin İsrail ile her türlü anlaşmayı reddeden karanlık cephesinin Sovyet Rusya'ya yakınlaşmasına ve Suriye lideri Hafız Esad'ın da Moskova'ya giderek Başkan Brejnev ile görüşüp Camp David anlaşmalarını reddetmesine neden olacaktır. Mısır-İsrail Barış Antlaşması biraz gecikmeli de olsa 26 Mart 1979'da Washington'da imzalandı. Uyarı: Barış Antlaşması'nın gecikme nedenleri İsrail'in Camp David Antlaşması'nda yer alan maddeleri kendi lehine olacak şekilde yorumlamasından kaynaklanmıştır. Bu antlaşma ile Mısır ile Arap dünyası arasındaki bağlar tamamen koptu. Arap ülkeleri yapacakları her türlü konferans ve toplantılara ya Mısır'ı davet etmeyecekler ya da aldıkları kararla ekonomik yönden Mısır'a giden yardımların önünü keseceklerdir. Mısır'a ekonomik alanda en fazla yardımı Suudi Arabistan yapmaktaydı. Ancak Camp David antlaşmalarını imzalamasıyla yardımlarını kesmiş ve bu durum ABD'nin Mısır'a asgari ve ekonomik yardımlar yaparak Amerikan yanlısı bir devlet haline gelmesine neden olmuştur. Not: Camp David anlaşmaları İsrail meselesine kalıcı bir çözüm getirememiştir. Özellikle antlaşma sonrası İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşim belgeleri Özellikle antlaşma sonrası İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşim bölgeleri inşa etmeye devam etmesi, Kudüs'ü uluslararası statüden çıkarıp kendi topraklarına katması ve 1967 yılından beri Suriye'ye ait olan Golan Tepelerini de 1981'de ilhak etmesi, Arap devletleri ile İsrail'in arasının açılmasına neden olacak. Bu sorun günümüze kadar da devam edecektir. C. İslam Konferansı Örgütü. 1969'da Kudüs'te Mescid-i Aksa'da yangın çıkması ve bunu Yahudilerin yaptığı düşüncesinden dolayı Fas Kralı 2. Hasan'ın çağrısıyla İslam ülkeleri Rabat'ta toplandı. Bu konferansta İslam Konferansı Örgütü kurulması kararlaştırıldı. Örgüt yasası 4 Mart 1972'de kabul edildi. Örgütün amaçları üye ülkeler arasında İslam dayanışmasını geliştirmek, üye devletler arasında ekonomik, sosyal, kültürel ve benzer alanlarda işbirliğini geliştirmek, ırk ayrımı ve sömürgeciliğe karşı çıkmak, uluslararası barışı korumak, kutsal yerlerin korunması ve Filistin halkına yardım etmekti. Uyarı: İslam Konferansı Teşkilatı'nın 20 Ekim 1975 tarihli zirve toplantısında İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluşu planı onaylandı. Bugün İslam aleminin tek çatı altında toplandığı tek kuruluş sıfatına sahiptir. İKO, İslami Zirve, Dışişleri Bakanlığı, İslam Konferansı ve Daimi Sekreteriyadan oluşur. 2005'ten itibaren genel sekreterlik görevini Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu yapmaktadır. 21. ayrımın sonu. Sayfa 406.